Ayrım 17. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacıkyan. Roxy'deki artistik patinajın kapısında kuyruk öyle uzundu ki vazgeçtiler. Seçim sana bırakıyorum dedi Nayiri. Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Perry Como. Nur, Frankie Lane'i yeğledi. Cennetin Doğusu adlı gösteri filmini uzun zamandır görmek istiyordu. Yerlerine oturmadan seyircileri gözden geçirdi. Birini mi arıyorsun? Sanki bir an eski nişanlını gördüğümü sandım. Ne yani? Tabii ki sinemaya gitmeye hakkı var. Otur deyip Nur'un elini yakaladı. Nur bu genç adamın aşırı tepkilerinden çekiniyordu. Böyle bir durum olursa Balyan ailesinin zihinlerine kuşku tohumları ekilebilirdi. Tam Vartan'la barış imzalamak üzereyken böyle bir şey çok kötü olurdu. Nur bu tür durumlardan çok çekinirdi. Gösteri başlıyordu. Nayir ona öyle sokulmuştu ki yeniden aklına münasebetsiz gazeteci geldi. Kalabalıkta başka türlü davranmak gerektiğini düşündü. Waldorf'taki oda yarı aydınlıktı. Yatak çarşaflarının dağınıklığı çılgınca sevişmenin tanıklarıydı. Film bittiğinde Nur, Nayiri'yi şehrin en ünlü gece kulübü Copacabana'ya götürmeyi önerdi. Nayiri'nin yanıtı, otele gidelim. Benimle sevişmeni kulübe tercih ederim oldu. Nayiri yüzüstü uzanmıştı. Nur onun saçlarını yukarı kaldırıp ensesini öptü. Elini sırtından kaydırarak kalçalarını indirdi, hafif hafif kalçalarını okşamaya başladı. Nayiri küçük bir zevk çığlığı attı, sırtını kamburlaştırıp bacaklarını açtı, her türlü aşk oyununa hazırdı. Nur birden durunca merak etti. Nur, neyin var, ne oluyor? Yakında Türkiye'ye dönmek zorundayım, tahmin etmiştim. Gece boyunca bir tuhaftın, bu kadar çabuk gitme zamanının geleceğini düşünmemiştim. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Nayiri yatağın içinde oturdu, Nur'un ellerini tuttu. Bunu yapamazsın. Ben sensiz ne yaparım? Mecburum, gerçekten. Ben de sensiz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Varlığına, gülüşüne, tenine ihtiyacım var. Beni burada bir başıma bırakamazsın. Nayir'in dudakları titremeye başlamıştı. Hiç böyle bir düş kırıklığı yaşamamıştı. Vücudu buz kesildi. Kendini Nur'un kollarına bıraktı. Beni terk edemezsin. Seni çok seviyorum. Hıçkırıklara boğuldu. Nur bu tepkiden endişe duymaya başlamıştı. Çünkü şimdiye kadar hiçbir kadın ona duygularını bu şekilde ifade etmemişti. Çok çabuk geri döneceğim. Bekleyecek gücüm yok. Benimle birlikte olmanı istiyorum. 23. Nur Kardam Yeşilköy Havaalanı'na indi. Mutluydu. Birkaç aydır uzak kaldığı şehrine kavuşmuştu. Ayrıca ailesini, dostlarını yeniden görecek oluşu da onu çok mutlu ediyordu. Sabahki büyük kara bulut yerini fırtınaya bırakmıştı. Ülken bana hoş geldin diyor. Kardam ailesindeki fırtınalar gibi. Altını görür görmez çıkış işlemleri için bekleyen yolcuların önüne geçmeye çalıştı. Kontrolü geçti. İlk çıkan oydu. Altan'la uzun uzun kucaklaştılar. Geri dönmek güzelmiş. Geri döndüğün için mutluyum. Altan çevre yolundan trafiğin yoğun olduğu şehir merkezine doğru giderken yolcusuna döndü. Şu Nayir'inle beni korkuttun. Sana ders vermek istemem ama başını tuhaf işler içine soktun. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Daha uçakta onu öyle terk ettiğim için pişman oldum. Bu derece mi? Biliyorum, anlamsız görünüyor. Altan iştenlikle kardeşi için üzülmüştü ama o da bazen ölçüsüz davranıyordu. Zaten Ramazan ve Turan'la yapacak bir sürü işi vardı. Nur bunu atmak istemiyordu ama ikisinin Nur hakkındaki düşüncelerinin değişmediğini bildirmek istiyordu. Canı sıkıldı birden. Devam etme konusunda ikilemdeydi. Esin senin ne zaman döneceğini öğrenmek için beni aradı. Onu görmek istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Ona neler duyduğumu bile bilmiyorum. Ona söyledin mi? Tam gününü belirtmedim. Samimi söylüyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yalıya çekileceğim dedi Nur. Neredeyse yalvarır gibi. Altan'ın canı sıkılmıştı. İstemeyerek açıkladı. Leyla seni yalıda bekliyor. Nur bir anlık şaşkınlıkla sustu, sonra homurdandı. Ah hayır, olamaz. Neden böyle acele etti? Kardeşi üzgün. Ne bileyim der gibi omuzlarını kaldırdı. Elimden bir şey gelmedi. Karım çocukla onun yanında, onu eğlendirmeye çalışıyorlar. Onlar nasıl? Onları görmek bana iyi gelecek. Sağlıkları mükemmel. İlham büyüdü. Şimdi gerçek bir oğlan çocuğu. Ya Leyla? Bildiğin gibi aynı. Davetler, tuvaletler. Artık hiçbir şey konuşmuyor. Babamdan da Maro'dan da söz etmiyor. Rıza öleli yaklaşık 3 ay olmuştu ama onu özlemiyordu. Leyla şu ünlü vasiyetname nedeniyle onu bağışlayamıyordu. Çünkü bu vasiyet oğlunun yalnız kendine ait olma ayrıcalığını elinden almıştı. Sadece kocasının kollarında öldüğünü hatırladığı anlarda kalbinde çimdiklenmiş gibi bir acı duyuyordu. Belki de çılgın ve aşırı aşk oyunları nedeniyle onun ebediyete göçmesine neden olmanın verdiği suçluluk duygusuydu. Kocasının yokluğunu, arada bir cinsel istekleri fazlalaştığında hissediyordu ama bu tensel arzu da giderek daha seyrek kendini duyuruyordu. Safiye'nin yokluğunda Leyla tam bir ilk eş gibi yalıya hükmederdi. Bu akşam sabırsızlıkla Nur'u bekliyordu. Onun araştırmayı, tüm ayrıntıları ve beklenmedik olayları anlatmasını dinleyecekti. İstemediği şeyler öğrenme olasılığının verdiği korku nedeniyle Altan'dan karısını, çocuğunu alıp İstanbul'a gelmesini istemişti. Altan, karısı Melek'ten istakoz pişirmesini istemişti. Bu, Melek'in pişirmeyi en iyi becerdiği yemekti. Nur'un da en sevdiği şeydi. Melek'e gelince kahverengi saçlı, uzun yüzlü bu 30'luk kadın güzel değildi. Bu açıdan Leyla'nın içi rahattı. Zaten aralarındaki yaş farkına rağmen bu konuda Leyla ile yarışamazdı. Ailenin bazı üyeleri, özellikle de Safiye, Melek'i açık sözlülüğüne ötürü sevmezdi. Bu nedenle de Melek, Büyük Kardam klanının toplantılarına katılmak istemez, uzak dururdu. Altan biraz dokunmasını istediği zaman da önce beni dinlemesini öğrenip yüksekten bakarak beni iğnelememeyi öğrensinler sonra diye yanıtlardı. Melek Leyla ile kucaklaşırken ilk sözü öldüm bittim, uzun zamandır İstanbul'da dükkan gezmemiştim demek oldu. İlhan Leyla'nın elini öpüp alnına götürdü. Allah senin gibi iyi çocukları korur İlhan, bakayım son görüşümden bu yana büyüdün mü? İlhan dimdik durdu ama daha uzun görünmek için parmak uçlarına yükseldi. Gri mavi gözleri hariç babasının kopyasıydı ve Kardam sülalesinin tüm kişilik özelliklerini taşıyordu. E aferin, dev gibi olmuşsun. Leyla yumuşacık bir sesle bunları söyleyip İlhan'ı sevgiyle kucakladı. Nur amca hala gelmedi mi? Hayır, ama her an gelebilir. Leyla yanında Melek ve Altan'la oturmuş, onlara Fransız konsolosluğunda verilecek geceye üçünün de çağrılı olduğunu haber veriyordu. Kedilerle oynayan İlhan, Nur'un mermer terasta yankılanan ayak seslerini duymuştu. Anneciğim. Leyla Nur'a doğru atıldı. Sağ ve sağlıklı döndüğün için çok mutluyum diyerek Nur'a sarıldı. Zayıflamışsın gibi geldi. Bu Amerikalılar sana yiyecek hiçbir şey vermediler mi? Anne sözcüğünü duyan Leyla şefkatle eridi ve gücü yerine geldi. Oğlu sonunda onu unutmaktan vazgeçmişti. Oysa New York'tayken kaç kez telefonu yüzüne kapatmıştı. Maro diye başlayacakken vazgeçti. Şu anda yılda kim var diye sordu Nur. Yalnız ben. Güzel. Amerikalılarla marifetlerini duyduk diye ekledi Melek. Keşiflerini anlat bize. Ne de olsa biz gazetelerden, yani ikinci elden öğrendik bunları. Nayır'ı aklına geldi. Nur'un bakışları hüzünlendi. Öyle uzaktaydı ki. Üstelik onun da burada yapılacak çok işi vardı. Acaba onu bir daha kollarının arasına alıncaya değin ne kadar beklemesi gerekecekti. Ama şu anda gerçek çok farklıydı. Umarım sen de bu kadınca dedikodulara dalmayacaksın diye Altan araya girdi. Sonra yarı şaka yarı ciddi. Leyla'yı da sana da söyledim. Bunlar gazeteci değil, sansasyon yaratmak için kurulmuş çürük şirketler. Amaçları Nur'u iş adamı gibi değil de kadın peşinde koşan adi bir sosyete çapkını gibi göstermekti. Kardam grubun idaresinden uzaklaştırmak istedikleri açık ve kesin. Kim bu itler diye sordu Leyla kaşlarını çatarak. Nur'un oradan uzaklaşmasıyla kar sağlayacak olanlar diye Altan kuru bir sesle yanıtladı. Bu açıklamayı bir sessizlik izledi. Leyla daha fazlasını duymak istemiyordu. Rıza'nın ölümü ve ard arda ortaya çıkan sorunları bilmek istemiyordu. Gücü kimin ele geçirmek istediği onun ilgisini çekmiyordu. Zaten onun yeni ayakkabı koleksiyonu ve gardırobunun yenileme sorunları vardı. Leyla birden "Anneyi nasıl buldun?" diye sordu. Epey zamanımı aldı ve "Bunu sormuyorum. Söyle, onu güzel buldun mu?" Nur anlamıştı. Leyla'nın tüm tasası Maro'nun fiziki görüntüsüydü. Öğrenmek istediği hala rakibi olup olamayacağıydı. Nur omuz silkti. Annesinin bu kendini beğenmiş kibirli tavırlarından bezmişti. Nur'un vereceği yanıtı umursamadığını belli etmek için de zili çalıp hizmetçiyi çağırdı. Onlara buzlu vişne suyu servisi yapmasını isteyecekti. Melek Nur'un kocasıyla baş başa konuşmak istediklerini tahmin etti ve Leyla'nın dikkatini yakında yapılacak moda defilesine çekmeye çalıştı. Güneş denize iniyordu. Bu saatte ısı düşer, boğazın yüzeyini altın ışıklar, renk cümbüşü, koyu kırmızı ve pembe yansımalar kaplardı. Gün batımı Yeniköy'de günün en huzurlu saatiydi. Sadece sessizliğin içinde boğaza karşılaşan arabalı vapurları sirenleri duyuluyordu. Anadolu yakasında ışıklar birer birer pencere pencere yanıyor, arabaların farları trafikte ışıktan bir kurdele oluşturuyordu. İki kardeş kendilerini gecenin sükunetine teslim ettiler. Hatırlatayım, yarın Turan ve Ramazan'la benim büromda buluşacağız. Yani yeniden senin büron. Onları bıraktığın gibi bulacaksın. Biliyorsun bu keyif verici bir buluşma olmayacak. Maro'yu bulduğunu öğrendiklerinden bu yana daha da fazla peşindeler. Yazık, gece güzel başlamıştı diye yanıtladı Nur. Gerçeğe dönmek onu çok rahatsız etmişti. Yalnız adlarını duymak bile tüylerini diken diken etmeye yetiyordu. Yine de her şeye rağmen bunların ahlaksız olduklarını bilmek için acıtıyordu. Her şey ortaya çıktığında utanç duyulacak bir durum. Aileyi böyle lekelemek, her şeyi mahvedecekler. Gel Nur, hanımlara katılalım. Yarın yeni bir gün. Genel müdürlük ofisi Kardan binasının en üst katındaydı. Sonbaharın son güneşli sabahlarından biriydi ama gökyüzünün görüntüsü fırtına habercisi gibiydi. Dört kardeş birbirlerini soğuk bir şekilde selamladılar ve alçak masanın etrafındaki geniş koltuklara yerleştiler. Birbirlerine tek söz etmeden, birbirlerinin yüzüne bakmadan sanki nefretlerini beyinlerinde pekiştiriyorlarmış gibi oturuyorlar ve kahve servisini bekliyorlardı. Ramazan en büyükleri olmanın sağladığı ayrıcalıkla konuşmaya başladı. Altan, ailemiz seni Kardam şirketini yönetmen ve çıkarlarını savunman için emanet etti. Gidip de oralarda paraları işçilere savurman için değil. Senin grev bastırma yöntemini kabul etmiyorum. Turan da benim gibi düşünüyor. Bafra'ya hareketinden önce sanırım seni bu konuda uyarmış ve sert davranmanı istemiştim. Bize danışmadan geleceğimizi etkileyecek kararlar aldım. Bu davranışların hiçbirini onaylamıyorum. Elini kaldırdı ve yanıtlamaya hazırlanan Altan'ı susturdu. Daha bitirmedim. Nur, isteğimize karşı gelerek gidip o lanetli kadını buldun ve paramızı ona verdin. Hiçbirimiz neden inatla bizi batırmaya çalıştığını anlamadık. Görevini başaramadın. Biz senden çıkarlarımızı korumanı istemiştik. Kafana göre davranmanı değil. Bundan böyle gelecekte yapılacak hiçbir aile toplantısına katılmanı istemiyoruz. Bizden biri olmadığını biliyorsun. Asil ruhlu zavallı babamız bu orospu ve piçi tarafından kandırıldı. Nokta. Yaşı ve hastalığı nedeniyle yaptığı hatalara katlanmak zorunda değiliz. Çıkabilirsin. Altan'la konuşmak istiyoruz. Yani biz Müslüman Türkler. Bu konulara son noktayı koymak gerekiyor. Haydi sen git Amerikalı orospularında oyna. Ramazan'ın sesi hırsından titriyordu. Altan ve Nur, yaralayıcı sözler, hakaret ve gözdağıyla dolu bir saldırıya kendilerini hazırlamışlardı. Altan, takılmayacağız demişti. Derin birer nefes alıp fırtınanın dinmesini bekler, sonra da her noktayı teker teker yanıtlarız. Olgun insanlar gibi, çamaşırcılar gibi kavga etmek gereksiz. Onların istediği o. İki kardeş, hakaretlerin oluk gibi akması karşısında sarardılar. Altan yumruğunu sıkıyordu. Nur, ben ona izin verdiğim zaman dışarı çıkacak. Ramazan, bir sorunun varsa sen çıkarsın. Ben baskı altında konuşmaya alışık değilim. Git bir bardak su iç, kendini toparlamaya çalış. Biz seni bekleriz. Turan, senin bu konuda söyleyecek bir şeyin var mı? Evet, Altan'ı onaylıyorum. Bu kardeşler arasında yapılan bir konuşma, öyle değil mi? Nur taş kesilmişti. Turan, ağabeyinin davranışını bağışlatmaya çalışıyor gibiydi. Ramazan'a gelince etrafı kırıp geçirmenin fazla yankı yapmadığını görüp yutkundu. Güzel, sanırım anlaştık diye Altan sürdürdü. En basit olanından başlayacağım. Miras. Bunun babamızın son dileği olduğunu hatırlatırım. Aldığı karar kutsaldır. Özenle yazıp açıkça belirttiği bir şey var. Onun bu isteğine karşı gelen her kim olursa olsun anısını hakaret etmiş sayılacaktır. Aranızdan herhangi biri onun bu son kararlarına karşı çıkmayı düşünüyor mu? Odada buz gibi bir sessizlik oluştu. Altan yanıtını almıştı. Devam etti. Mükemmel. Hepimizin aynı konuda birleştiğini görüyorum. Vasiyetname gereğince para yararlanacak olanın adına yatırılmıştı. Tabii 3 aylık süre için. Şunu belirteyim ki Marobalyan paranın açık hesaba yatırılmasını istiyor. Fideyi komis, bağış hesapları, çevirenin notu. Yani parayı şahsına harcamak istemiyor. 1 milyon 200 bin dolar onun isteği doğrultusunda insanlık ve Ermeniler yararına kullanılacak. Altan bir kez daha paranın miktarını ve Ermenilerin yararlanacağını vurgulamanın Ramazan ve Turan üzerinde bağırsaklarını kızgın demirle dağlamış etkisi yapacağını biliyordu. Biri her sözcüğü yüzüne indirilmiş şamarlar gibi algıladı. Öteki büzülmüş susuyordu. Yaptıkları planlar yanmış, gülünç duruma düşmüşlerdi. Altan için için gülüyordu. Artık bu konu kapanmıştır. Tekrarlamaya gerek yok demek istiyorum. Şimdi sizleri gevşetmek için komik bir fıkra anlatacağım. Düşünebiliyor musunuz? Nur tanıdığı birinden bir avukatlık şirketini gizlice araştırmasını isterken, babamızın bir zamanlar onlar aracılığıyla Marobalyan'ı bulmaya çalıştığını keşfetmiş. Adı Fred Goldwater olan bu üç kağıtçı avukat çoktan ölmüş ve gömülmüş bir Marobalyan ortaya çıkarıp bu kötü haberi babamıza ileterek araştırmasını durdurmasına neden olmuş. Matrak değil mi? Ve bu insan, yani şu avukatı ayarlayanın kim olduğu biliniyor mu diye ağzında geveledi Ramazan. Evet, gayet tabii. Altan keyifle kahvesinden bir yudum aldı. Görünüşe göre iki büyükler giderek daha da rahatsız olmaya başlamışlardı. Nur durumu kavramaya başladı. Nur, şu adamın adı neydi? Hani New Yorklu şişman bok torbası. Şu kaçakçı canım. Ebenezer. Jonathan Ebenezer. Hangi milletten olduğu bilinmeyen bir tütün tüccarı. Kardam şirketinin eski müşterisi. Independent Tobacco Company yöneticisi olarak biliniyor. Aynı zamanda da şu anda Gümrükler ve Amerikan polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. Sanırım özgürlüğü sona ermek üzere. Yakında yakayı ele verecek. Bu sinsi yaratığın özel işlerimizde neden burnu soktuğunu biliyor musun? Yani üç gözcü bir avukat bulup babamıza araştırmadan vazgeçmeyi söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunu bilmiyorum. Ama Charles Barton'ın topladığı bilgilere bakarsak, kim bu Bart'ı diye bağırdı Ramazan. Bir özel dedektif. Bana annemi, yani Maro Balyan'ı bulmam konusunda yardım etti. O sırada da tüm bu tuhaf işlerden oluşan bir ağ keşfetti. Deniz ticaretine simsarlık, hırsızlık nedeniyle görevinden alınan eski bir avukat, uydurma adresler, kuşku uyandıran avukatlar ve hepsinin altından polisin gözlediği dostumuz Ebenezer çıkıyor. En büyük etkinliği ise Türkiye bağlantılı kaçak kafyon ithal etmesi. Yakalandığında daha geniş bilgi edineceğiz nasıl olsa. Babamızın işlerinin içinde onun ne işi varmış? Haydi oradan. Bu gülünç işte diye haykırdı Turan. Sanki çok şaşırmış da kulaklarını inanamıyormuş gibi yapıyor, oynuyordu. Altan ve ben bu adamın Türkiye'de işi ortak olanlar tarafından yönetildiği konusunda hemfikiriz. Ama yine de bilemediğimiz noktalar var. Bu konuda polis onu sorguya çekecektir. Oradaki avukatım ilgileniyor. Bu öykünün sonunu öğrenebilmek için çok ısrar ettim. Çünkü sizlerin de en az benim kadar gerçekleri öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Doğru değil mi? Nur bunları büyük bir ciddiyetle söylemişti. Ramazan, arı kovanının üzerine oturmuş gibi bir hal almıştı. Koltuğunda durmadan kıpırdıyordu. Nur bir an onu bırakıp kaçacak sandı. Turan ise dişlerini sıkıyor ve bu kötü durumdan nasıl kurtulacağını hesaplıyordu. Altan ağırdan alarak zili çaldı ve asistanından soğuk su istedi. Görünüşe göre aşağı yukarı bu konuyu bitirdik. Şimdi de sizi kaygılandıran diğer konuya geçelim. Grev. Ramazan koltuğuna sıkışmış gibiydi. Turan'a gelince havaya doğru anlaşılmaz bir hareket yaparak bunun onu kaygılandıran bir konu olmadığını anlatmaya çalıştı. Altan sürdürdü. Özetliyorum, bazı işçiler bir süre önce öldürülen ustabaşının istediği işleri yaparak yine onun tarafından açıktan para ile ödüllendiriliyormuş. Çok tuhaf diye homurdandı Turan. O kadar da değil. Bu kahraman işçiler bizim tütün balyalarımızın arasına Kuzey Amerika'ya gönderilmek üzere afyon yerleştiriyorlarmış. Koltuğundan kalkıyormuş gibi yapan Ramazan, boyunlarını kesmeli onların diye bağırdı. Piramidin en üstünde olup ipleri elinde tutanı öğrenmeden olmaz. İş neredeyse bitmek üzere. İstanbul Milli İstihbarat Bürosu çok sıkı çalışıyor. Ramazan'ı ter basmıştı, alnını kuruladı. İkinci şube diye bilinen polis bürosu suçluları konuşturmak konusunda çok sert yöntemler uygular ve en ağır suçluya bile suçunu itiraf ettirirdi. Anlatılanlara bakılırsa bazıları orada gözaltına alınıp sorgulanmaktansa kendilerini pencereden aşağı atmayı yeğlerlermiş. Peki sonuç? Ramazan zar zor telaffuz etmişti bunları. Fena değil ama onları bilirsin. Sırlarını saklı tutmayı severler. Bana bu kaçakçılık işinin iki ortağının adlarını bildiklerini ve onların bizim oralardan olduklarını söylediler. Bir su ister misin Ramazan? Ha? Ya sen? Sen onların adlarını biliyor musun? Evet, dedi Altan. Haydi dedi Nur. Bildiklerini anlat. Merak ettirme bizi. Ebenezer konusunda Nur neredeyse adamın ensesine yapışmıştı. Şimdi Altan'ın sözlerini nasıl bağlayacağını merak ediyor. Bunlar iki kardeş diye tane tane konuşmaya başladı. Altan böylece Ramazan'ın darmadağın olan yüzüne bakacak vakti oldu. Sabri ve Özkul Haydar. Eğer hala tutuklanmadılarsa ele geçirilmeleri an meselesi. Aa dedi Nur. Ben onların yalnız adlarını biliyordum. Ama biliyor musun Ramazan? Onlar seni çok iyi tanıyorlar. Bulunduğum mevki gereği bir sürü insanla tanışıyorum. Ne kim olduklarını bilirim ne de ne işle uğraştıklarını. Ramazan iyice sararmıştı. Birkaç dakikadan beri öfkesi yerini korkuya bırakmıştı. Uygun sözcük bulamadığı için cümlesini yarıda kesti. Kimse seni suçlamıyor ki Ramazan. Kardeşiz ve birbirimize yardım etmek durumundayız. Nur'un söylemek istediği, ilişki kurduğun adamları daha iyi seçmeliydin. Çünkü ikinci şube yanlış anlayabilir ve kuşkulanabilir. Onları bilirsin. Aç köpek gibidirler. Asla ağızlarındaki kemiği bırakmazlar. Peki buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi bir kerecik de olsa bir arada görmekten mutlu oldum. Aydınlatılmak istemiştiniz. Sizleri aydınlattım. Açıklamalarım sizi tatmin etti mi bilmem ama biz de daha fazlasını bilmiyoruz. Olayla ilgili yeni bir şey öğrenir öğrenmez sizleri bilgilendiririz. Bize güvenebilirsiniz. İki büyükler daha fazla dinlemek istemiyorlardı. Bu uzun bildirinin sonucunu kavradılar. Mengeneye kısılmışlardı. Polisin bu kadar yakından kuşatmış olabileceğini akıllarını bile getirmemişlerdi. Bir de Altan açıklama yaparken benler bize dönüşmüştü. Yani Nur da işin içindeydi. Suçlamalara, gereksiz konuşmalara girişmek istemiyorlardı. Eğer iş bu denli ortaya çıkmış ise onlara bir an önce kaçmak kalıyordu. Ramazan ve Turan'ın aynı anda çıkmalarını sağlamak için kapı ardına kadar açıktı. Onların merdivenlerden indiklerini duyan Altan ve Nur derin birer nefes aldılar. Rahatlamışlardı. 17. ayrımın sonu sayfa 253.